Ayrım 22.
Frodo'nun gücü artık tükenmeye ve iradesi duraksamaya başladığında birkaç mil gitmişlerdi ve yol artık sonunda uzun bir yokuştan ovaya iniyordu. Sendeleyerek tökezledi. Sam kendisinin de ancak birkaç adım atacak hali kaldığını hissettiği halde çaresizlik içinde ona yardım etmeye, onu ayakta tutmaya çalıştı. Artık her an sonlarının geleceğini biliyordu. Beyi ya düşecek ya bayılacak, her şey anlaşılacak ve bunca çabaları boşa çıkacaktı. En azından o iblis köle başını haklarım diye düşündü. Tam elini kılıcının kabzasına koymuştu ki beklenmedik bir imdat geldi. Artık ovaya varmışlardı ve Udu'nun girişine yaklaşıyorlardı. Girişin biraz önünde, köprü sonundaki kapının önünde yol güneyden ve Barad-dûr'dan gelen diğer yollarla birleşiyordu. Bütün yollarda birlikler ilerliyordu çünkü batının komutanları yaklaşıyorlardı ve karanlıklar efendisi güçlerini hızla kuzeye doğru sevk ediyordu. Öyle olmuştu ki tam yol kavşağında surlardaki nöbetçi ateşlerinin gerisindeki karanlıkta birkaç bölük çakışmıştı. Bütün birlikler kapıya önce varmaya ve yürüyüşlerini önce bitirmeye çalıştığı için büyük bir itişip kakışma ve küfürleşme yaşandı. Köle başları bağırıp çağırdı, kırbaçlarını kullandığı halde çekişmeler çıktı ve bıçaklar çekildi. Barad-dûr'dan bir tabur ağır silahlı uruk, dur tank sırasına dalarak ortalığı karıştırdı. Acı ve yorgunluk içinde sersemlemiş olsa da Sam birden uyanarak hemen elindeki şansa dört elle sarıldı ve Frodo'yu da çekerek kendini yere attı. Orklar homurdanarak küfrederek onların üzerlerine düştü. Yavaş yavaş yolun öte yanında görünmeyecekleri bir yerde kendilerini yere bırakıncaya kadar elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek kargaşadan dışarı çıktı hobbitler. Bölük başlarının gecenin karanlığında veya siste bölüklerini rahatça yönlendirebilmeleri için yolun kenarında yüksek kaldırım taşları vardı. Ve bunlar da açık arazinin seviyesinden birkaç metre yukarıda duruyordu. Bir süre kıpırdamadan yattılar. Eğer varsa bile gizlenebilecekleri bir yer arayamayacakları kadar karanlıktı etraf. Fakat Sam en azından yoldan ve meşalelerin ışığının menzilinden ayrılmaları gerektiğini hissediyordu. "Haydi Bay Frodo," diye fısıldadı. "Biraz daha emekleyeceğiz. Ondan sonra kıpırdamadan yatabilirsin." Son bir ümitsiz gayretle Frodo kendini elleri üzerine kaldırdı. Belki bir 20 metre kadar zorla gidebildi. Sonra hiç beklenmedik bir şekilde önlerinde beliren alçak bir çukurun içine düştü ve orada ölü gibi yatıp kaldı. Bölüm 3. Hüküm Dağı. Sam lime lime olmuş ork pelerinini beyinin başının altına koydu ve üzerlerini Lorien'in gri cübbesiyle örttü. Tam örterken de aklı o zarif ülkeye, elflere kayıverdi. Onların elleri tarafından dokunmuş kumaşın bu çılgınca korku içindeki tüm ümitsizliğe karşın onları gizlemesini umdu. Bölükler isen ağzını geçtikçe itişip kakışmanın, bağırışıp çığırışların azaldığını duydu. Sanki değişik cinslere ait birçok bölüğün karışmasından doğan bu kargaşa içinde onları fark eden olmamıştı. En azından henüz fark eden olmamıştı. Sam bir yudum su içti ama Frodo'nun daha çok içmesi için ısrar etti. Beyi biraz kendine geldikten sonra da kıymetli peksimetlerinden birini vererek yemesini sağladı. Sonra pek korku duyamayacak kadar bitkin olduğundan oldukları yere uzandılar. Huzursuz nöbetler halinde biraz uyudular çünkü ter üzerlerinde kurumuştu. Sert taşlar da etlerini ısırıyordu, titremeye başladılar. Kuzeyden kara kapıdan Sirit Gorgor üzerinden yol boyunca fısıldaşan ince soğuk bir hava yayılıyordu. Sabah gri ışık yine geldi çünkü yukarılarda batı rüzgarı esmeye devam ediyordu ama kara ülkenin sınırlarının gerisinde kayalar üzerinde hava sanki ölü gibiydi. Serin de olsa boğucuydu. Sam çukurdan dışarı baktı. Etraflarındaki bütün topraklar korkunçtu, dümdüz ve ölü renkliydi. Yakınlardaki yollar üzerinde hiçbir şey kımıldayamıyordu artık. Fakat Sam kuzeye doğru en fazla 200 metre uzakta olan isen ağzı surları üzerindeki dikkatli gözlerden korkuyordu. Güneydoğuya doğru uzakta ayağa kalkmış bir gölge gibi yükseliyordu dağ içinden. Dumanlar fışkırıyor, göğün yukarı katmanlarına çıkanları doğuya doğru ilerlerken, yanlarından çıkanları koca bulutlar halinde yuvarlanarak bütün topraklar üzerine yayılıyordu. Kuzeydoğuya doğru birkaç mil ötede gerisinde puslu kuzey tepelerinin kararmış gökten ancak biraz daha kara göründüğü, uzakta bir bulut sırası gibi yükselen kül dağların eteklerinde ise tepeler gri, kasvetli hayaletler gibi duruyordu. Sam mesafeyi kestirmeye ve ne tarafa doğru gitmeleri gerektiğini çıkarmaya çalıştı. "Nereden bakarsan bak 50 mil kadar görünüyor," diye mırıldandı tehditkar dağa bakıp içi karararak. Bir gün bile çekecek olsaydı Bay Frodo'nun bu haliyle bir hafta sürerdi. Başını salladı, kafasında yavaş yavaş yeni karanlık bir düşünce belirdi. O sadık gönlünde ümit hiçbir zaman uzun süreli solmamıştı ve o ana kadar hep geri dönüşleri hakkında bir şeyler düşünmüştü. Fakat acı gerçek sonunda kafasına dank etmişti. Yanlarındaki yiyecek en iyi ihtimalle onları amaçlarına ulaştırabilirdi. Görev yerine getirilince o zaman o korkunç çöl ortasında tek başlarına, evsiz, yurtsuz, yemeksiz sona varmış olacaklardı. Geriye dönüş olmayacaktı. Başladığımda yapmam gerektiğini hissettiğim iş buydu demek diye düşündü Sam. Bay Frodo'ya son adımına kadar yardım edip onunla ölmek ha? Görevim buysa bunu yapacağım. Ama subaşını, gül pamuk ile ağabeylerini, babalığı, marigolü, hepsini bir daha görmeyi çok isterdim. Nedense eğer geriye dönüş için bir ümit olmasaydı, Gandalf'ın Bay Frodo'yu bu göreve yollamış olabileceğine inanamıyorum bir türlü. Moria'da düştüğünde her şey ters gitmeye başladı. Keşke düşmeseydi. O olsaydı bir şeyler yapardı. Fakat içindeki ümit sönerken ya da söner gibi olurken ümitsizlik yeni bir güce dönüştü. Sam'in o sade hobbit yüzü sertleşti. Neredeyse aksileşti niyeti kesinleştikçe. Sanki ne üzüntünün, ne yorgunluğun, ne de sonu gelmeyen o çıplak millerin boyun eğdiremeyeceği taştan ve demirden bir yaratığa dönüşüyormuş gibi kol ve bacaklarında bir titreşim hissetti. Yeni bir sorumluluk duygusuyla gözlerini yakınlardaki topraklara çevirdi tekrar. Bir sonraki hareketlerini tasarlayarak. Işık biraz biraz arttıkça uzaktan engin ve şekilsiz görünen düzlüklerin aslında kırık kırık yüzeyler olduğunu hayret içinde gördü. Gerçekten de Gorgoroth'un bütün düzlüklerinin yüzü koca koca deliklerle çiçek bozuğu gibiydi sanki. Buraları hala yumuşak çamurdan bir araziyken yıldırımların ve muazzam sapan taşlarının sağanağına maruz kalmış gibi. Bu deliklerin en büyüklerinin kırık kayalardan kenarları vardı ve bunların içinden her yöne doğru geniş yarıklar yayılıyordu. En dikkatli gözler hariç kimse tarafından görünmeden bir saklanma yerinden diğerine sürünülebilecek bir araziydi. Bu en azından güçlü ve acelesi olmayan biri için geçerliydi. Aç ve yorgun olanlar için yaşam onları bırakmadan gidecek, çok yolları olanlar için korkunç bir görüntüsü vardı. Aklında bütün bunlarla Sam Bey'in yanına döndü, onu kaldırmasına gerek kalmamıştı. Frodo gözleri açık sırt üstü yatmış bulutlu gökyüzüne bakıyordu. ''Evet Bay Frodo'' dedi Sam, ''biraz etrafa bakıp düşündüm de, yollarda hiçbir şey yok, hala şansımız varken kaçmaya çalışsak iyi olacak, yapabilecek misin?'' Yapabilirim dedi Frodo, yapmam şart. Bir kez daha çukurdan çukura sürünerek bulabildikleri bütün örtülerin ardına gizlenerek ama hep kuzeydeki sıra dağların eteklerindeki tepelere doğru ilerleyecek şekilde hareket ederek yola koyuldular. Fakat onlar ilerledikçe yolların en doğuda olanı sonunda dağların eteklerini kucaklayarak uzakta, önlerindeki kara gölgeden duvarın içine doğru uzaklaşıp gitti. Artık kurşun rengi düzlüklerinde ne bir insan ne de bir ork hareket ediyordu. Çünkü Karanlıklar Efendisi güçlerinin manevrasını hemen hemen tamamlamış, kendi diyarının istihkamında bile aleyhine dönen dünya rüzgarlarından korkarak ve sınırlarından geçen korkusuz casuslar hakkındaki haberlerden huzursuz olarak gecenin gizliliğini arıyordu. Hobbitler mola verdiklerinde yorgun argın birkaç mil kadar ilerlemişlerdi topu topu. Frodo tamamen bitmiş görünüyordu. Sam daha fazla bu şekilde sürünerek, eğilerek, kuşkulu bir yolu seçip ağır ağır ilerleyerek ya da tökezliğe tökezliğe aceleyle koşarak gidemeyeceğini fark etti. ''Işık varken yola döneceğim Bay Frodo'' dedi. ''Yine şansa güveneceğim. Geçen sefer neredeyse şansımız yaver gitmeyecekti ama pek de öyle olmadı. Birkaç mil daha belli bir hızla gidip sonra dinleniriz.'' Tahmin edebileceğinden çok daha büyük bir riski göze alıyordu ama Frodo yükü ve aklındaki mücadeleyle o kadar meşguldü ki tartışacak hali yoktu. Neredeyse umursamayacak kadar da ümitsizdi. Yola tırmandılar ve karanlık kulenin ta kendisine doğru ilerleyen sert ve dayanılmaz yoldan zahmetle yürümeye başladılar. Fakat şansları yaver gitti ve günün geri kalan kısmında ne hareket eden ne de yaşayan bir şeyle karşılaştılar. Gece geldiğinde Mordor karanlığı içinde eridiler. Artık bütün topraklar gelmekte olan büyük fırtınayı bekler gibiydi. Çünkü batının kumandanları kavşağa geçmişler, İmlat Morgul'un korkunç tarlalarını tutuşturmuşlardı. Yüzük güneye, kralların sancakları da kuzeye doğru ilerlerken onların yolculuğu böylesine ümitsiz devam ediyordu işte. Güçleri azaldıkça ve arazi kötüleştikçe hobbitlere her gün her mil bir öncekinden daha acı gelmeye başlamıştı. Gün boyunca hiçbir düşmanla karşılaşmadılar. Gece olup da yolun kenarında bir yerlere huzursuzca sindiklerinde veya orada uyukladıklarında zaman zaman çığlıklar, bir sürü ayak sesi veya zalimce sürülen bir küheylanın aceleyle geçişinin sesini duyuyorlardı. Fakat bu tür tehlikelerden çok daha kötüsü onlar ilerledikçe onlara durmadan yaklaşan tehditti. Onları bekleyen gücün derin düşüncelere dalmış, tahta etrafındaki kara örtü arkasındaki uykusuz garazının korkunç tehlikesi. Gittikçe yaklaşıyor, dünyanın en sonundaki gecenin yaklaşan duvarı gibi daha da karararak yükseliyordu. Sonunda korkunç bir gece çöktü. Tam Batı'nın komutanları yaşayan toprakların sonuna yaklaşırken iki gezgin de manasız bir ümitsizlik saatine ulaşmışlardı. Orklardan kaçalı 4 gün oluyordu fakat zaman arkalarında hiç uyanışı olmayan bir rüya gibi uzanıyordu. Bu son gün boyunca Frodo hiç konuşmamış, sanki gözleri ayaklarının önündeki yolu görmüyormuş gibi sık sık tökezleyerek beli bükük yürümüştü. Sam bütün acıların içinde ona en çok bedene bir yük, akla bir ıstırap olan yüzüğün artmakta olan ağırlığının fazla geldiğini düşündü. Sam endişeyle nasıl beynin sol elinin sanki bir darbeye karşı kendini korumak ya da kendi kısılan gözlerini gözlerine bakmak için çabalayan korkunç gözden gizlemek istercesine kalktığını fark etti. Ve bazen sağ eli koynuna gidiyor, yumruk oluyor, sonra yavaş yavaş iradesi yeniden üstünlük sağlayınca geri çekiliyordu. Gecenin siyahlığı geri dönerken Frodo başı dizlerinin arasında hafifçe seyiren elleri yerde, kolları bitap bir şekilde yanlara sarkmış halde oturmuştu. Sam onu gece her ikisini de örtüp birbirlerinden gizleyinceye kadar seyretti. Artık söyleyecek bir söz bulamıyordu, kendi karanlık düşüncelerine döndü. Yorgun ve kendi korkularının gölgesi altında olsa da hala içinde biraz kuvvet kalmıştı. Lembas'ta öyle bir özellik vardı ki onlar olmasa şimdiye kadar çoktan uzanıp ölmüş olurlardı. İnsanın arzusunu tatmin etmiyordu. Zaman zaman Sam'in aklı yemeklerle ilgili hatıralarla dolu taşıyor, sadece ekmek ve et istiyordu. Yine de elflerin yolluklarında öyle bir kudret vardı ki yolcular sadece ona kaldıkça ve diğer yiyeceklerle karıştırmadıkça kudreti artıyordu. İsteklerini doyuruyor, kollarına ve bacaklarına, eklem yerlerine, ölümlülerin ölçülerinin ötesinde bir hakimiyet ve dirençlerini artıracak bir güç veriyordu. Fakat artık yeni bir karar vermek zorundaydılar. Bu yolu daha fazla takip edemezlerdi. Çünkü yol doğuya, büyük gölgeye doğru gidiyordu ama dağ artık neredeyse tam güneyde sağ yanlarında yükseliyordu. Ve onlar da o tarafa dönmek zorundaydılar. Yine de dağın önünde tüten çıplak küllerle kaplı geniş bir bölge uzanıyordu. ''Su, su!'' diye mırıldandı Sam. Sonra kendine hakim oldu. Kurumuş ağzıyla dili sanki kalınlaşmış, şişmişti. Fakat o kadar dikkat etmelerine rağmen artık çok az suları kalmıştı. Belki de ancak matarasının yarısı kadar vardı. Belli mi olur, günlerce yol almaları da gerekebilirdi. Eğer ork yolunu izlemeye göze almamış olsalardı su şimdiye kadar çoktan bitmiş olurdu. Çünkü o yol üzerinde uzun aralıklarla kurak bölgelerden aceleyle geçen bölüklerin kullanımı için sarnıçlar yapılmıştı. Bir tanesine sen biraz su bulmuştu. Bayat orklar tarafından çamurlanmış ama yine de onların bu umutsuz durumları için yeterli. Yine de bu bir gün önceydi. Artık başka su bulma ümitleri kalmamıştı. Sonunda endişeleriyle yorgun düşüp her şeyi zamana bırakarak uyuklamaya başlamıştı. Sam artık başka bir şey yapamazdı. Rüyalar ve uyanıklık huzursuz bir biçimde birbirine karıştı. Şeytani bir zevkle pırıldayan gözler, sürünen kara şekiller görüyor, vahşi hayvanların seslerini veya işkence gören yaratıkların korkunç çıktıklarını duyuyor ama sıçrayıp uyandığında dünyanın kapkaranlık olduğunu fark ediyor, etrafında boş bir siyahlık buluyordu. Bir keresinde ayağa kalkıp etrafa çılgınca bakınırken artık uyanık olmasına rağmen hala soluk ışıklara benzeyen gözleri görür gibi olmuştu. Ama onlar da kısa sürede titreşerek söndüler. Nefret yüklü gece yavaş yavaş gönülsüzce geçti. Onu izleyen gün ışığı da soluktu. Çünkü karanlık kuleden Sauron'un kendisi için ördüğü gölgenin örtüleri süzülürken burada dağ yaklaştıkça hava gitgide daha da kötüleşiyordu. Frodo hiç kıpırdamadan sırt üstü yatıyordu. Sam onun yanında durdu, konuşmaya pek gönlü yoktu. Ama yine de artık sözün kendinde olduğunu biliyordu. Beynin iradesini bir kez daha çaba harcaması için harekete geçirmesi gerekiyordu. Sonunda eğilip Frodo'nun alnını okşayarak kulağına fısıldadı. ''Uyan beyim'' dedi. ''Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi.'' Sanki aniden çalan bir çanla uyanmış gibi hemen doğruluverdi. Frodo ayağa kalktı ve güneye doğru baktı. Fakat gözleri dağı ve çölü gördüğünde yeniden yıldı. ''Yapamayacağım Sam'' dedi. ''Taşıması o kadar güç bir yük ki, o kadar zor ki.'' Sam daha konuşmadan boşuna olduğunu biliyordu. Böyle sözlerin yarardan çok zararı olacağını da, ama içindeki şefkat duygusuyla sessiz duramadı. O zaman senin yerine biraz da ben taşıyayım onu beyim dedi. Biliyorsun bunu yapabilirim ve gücüm yettiği sürece bunu memnuniyetle yaparım. Frodo'nun gözlerine çılgınca bir ışık geldi. Uzak dur, bana dokunma diye bağırdı. Bu benim diyorum, uzaklaş. Eli kılıcının kabzasına doğru uzandı. Fakat sonra hemencecik sesi değişiverdi. Hayır, hayır Sam dedi üzgün bir sesle. Ama anlaman lazım. Bu benim yüküm, başka kimse bunu taşıyamaz. Artık çok geç Sam'cığım. Bir kez daha bana o şekilde yardımcı olamazsın. Artık neredeyse tamamen onun gücü altındayım. Ondan vazgeçemem ve onu almaya kalkışırsam deliririm. Sam başıyla onayladı, anlıyorum dedi, ama düşünüyordum da Bay Frodo, bırakabileceğimiz başka şeyler var. Yükümüzü biraz azaltsak ya, artık o tarafa doğru gidiyoruz, elimizden geldiğince dosdoğru hem de. Dağı işaret etti. İlle de ihtiyacımız olmayan şeyleri taşımanın alemi yok. Frodo yine dağa doğru baktı. Evet dedi, o yolda çok fazla şeye ihtiyacımız yok ve sonunda da hiçbir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Ork kalkanını alarak uzağa fırlattı, ardından da başlığını attı. Sonra gri pelerini çekip çıkartarak ağır kemerini açtı ve yere bıraktı. Kemer ve kemerle birlikte kınındaki kılıç düştü. Lime lime olmuş kara pelerini de parçalayarak etrafa saçtı. Artık ork mork olmayacak diye bağırdı. Ben de silah taşımayacağım. İster zarif olsun ister kaba. Gelsinler çok istiyorlarsa alsınlar beni. Sam de aynısını yaptı. Ork eşyalarını bir köşeye koydu, bohçasının içindeki eşyasını çıkardı. Her nedense hepsi ona kıymetli görünür olmuştu. Sadece bunca yıl boyunca bonca zahmetle taşımış olması bile kafiydi. En zoru kapkaçağından ayrılmak olmuştu. Bunları atacağı düşüncesi bile gözlerini yaşarttı. O azıcık tavşan yahnisini hatırlıyor musun Bay Frodo dedi. Sonra benim fül gördüğüm o günü, komutan Faramir'in ülkesinde o ılık bayırın altındaki yerlerimizi... Hayır, korkarım hatırlamıyorum dedi Frodo. En azından öyle şeylerin olmuş olduğunu biliyorum ama bunları gözümde canlandıramıyorum. Artık bende hiçbir yiyeceğin tadı, hiçbir suyun hissi, hiçbir rüzgarın sesi, hiçbir ağacın, otun, çiçeğin hatırası, ayın, yıldızların görüntüsü kalmadı. Karanlıkta çırılçıplak kaldım. Sam ve artık ateşten tekerlek ile aramda hiçbir örtü kalmadı. Onu uyku mahmuru gözlerle bile görmeye başladım. Geriye kalan her şey soluklaşıyor. Sam yanına giderek elini öptü. O zaman ondan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar çabuk huzura erişeceğiz dedi duraksayarak. Söyleyecek daha güzel sözler bulamadığından. Konuşmanın bir şey halledeceği yok diye mırıldandı kendi kendine. Bir yandan da yatmak için ayırdıkları şeyleri bir araya toplarken onları bu çorak yerde herhangi bir kimsenin görebileceği şekilde bırakmak istemiyordu. Belli ki leş o ork zırhını almış, buna bir de kılıç ekleyecek halimiz yok. Elleri boşken çok bile kötü. Üstelik kapkaçaklarımı da kurcalatmam ona. Böyle diyerek eşyaları araziyi çentik çentik etmiş açık ağızlı yarıklardan birine götürerek içine attı. Kıymetli kapkaçaklarının karanlığa doğru düşerken çıkarttığı tangırtı ona ölüm çanı gibi gelmişti. Frodo'nun yanına geldi ve sonra elf ipinden beyine kuşak yapmak için küçük bir parça kesti ve gri pelerini beline sıkı sıkı bağladı. Geri kalanını dikkatlice katlayarak yeniden bohçasının içine koydu. Bunun dışında peksimetlerinin kalanlarıyla matarasını alıkoydu. Sting kemerinden sallanıyordu. Ayrıca tüneyinin cebinde göğsüne yakın bir yerde gizlediği Galadriel'in şişeciğiyle Galadriel'in bizzat kendisine vermiş olduğu minik kutu bulunuyordu. Artık sonunda kendilerini gizlemeyi hiç düşünmeden bütün yorgunluklarını ve zayıflamakta olan iradelerini bir yana bırakıp kendilerini devam etme görevlerine vererek yüzlerini dağa çevirmişler ve yola koyulmuşlardı. Kasvetli günün loşluğunda uyumayan o ülkede bile ancak birkaç şey onları fark edebilirdi. Fakat o da eğer yakında olurlarsa. Karanlıklar Efendisi'nin bütün köleleri arasında sadece Nazgûl onu her yanı koruyan, diyarının tam kalbine sokulmuş olan minik ama yılmaz tehlikeye karşı uyarabilirdi. Fakat Nazgûlleri ile onların kara kanatları dışında başka yerlerde görevdeydi. Onlar uzaklarda toplaşmış, batılı komutanların yürüyüşünü izliyorlardı. Ve karanlık kalenin bütün düşünceleri de o tarafa dönmüştü. O gün Sam'e Bey'i yeni bir güç, taşımak zorunda olduğu yükten kurtulup biraz hafiflemesiyle açıklanamayacak bir güç bulmuş gibi geldi. İlk yürüyüşlerinde ümit ettiklerinden daha da ileri gittiler ve daha hızlı ilerlediler. Arazi sert ve düşmancaydı, yine de epey ilerlediler. Hatta dağ bile daha bir yaklaştı. Fakat gün ilerledikçe ve kısa bir süre sonra soluk ışık azalmaya başlayınca Frodo yeniden iki büklüm olup ayaklarını sürmeye başladı. Sanki yenilenen o gayret kalan gücünü de israf etmiş gibi. Son molalarında olduğu yere çökerek şöyle dedi. Susadım Sam. Bir daha da konuşmadı. Sam ona koca bir yudum su verdi. Sadece tek bir yudum daha kalmıştı. Kendisi içmeden idare etti. Mordor gecesi bir kez daha etraflarını sardı. Bütün düşünceleri arasında aklına suyun hatırası geldi. İster yeşil söğütlerin gölgesinde, ister güneş altında pırıl pırıl olsun, görmüş olduğu her çay, her dere, her pınar gözlerinin körlüğünün gerisinde ona azap çektiricesine dans ediyor, dalgalanıyordu. Neşe Pamuk, Tom, Nibs ve kız kardeşleri gül ile su başındaki havuzda ayaklarını çırparken ayak parmaklarındaki serin çamuru hissedebiliyordu. Ama bu yıllar önceydi diye içini çekti ve çok uzakta. Geriye dönüş yolu, tabii geriye dönüş yolu diye bir şey varsa dağdan geçiyor. Bir türlü uyuyamadı ve kendi kendine bir tartışmaya girdi. Haydi haydi, umduğundan daha iyisini başardık dedi azimle. Her şeyden önce iyi başladı. Daha bir mola vermeden gitmeyi hesapladığımız yolun yarısını kat etmiştik. Bir gün sonra bitecek, sonra duraksadı. Ahmak olmasam Gemgi diye geldi bir cevap kendi sesiyle. Bir gün daha böyle devam edemez yola, tabii eğer kıpırdayacak olursa. Üstelik sen de bütün suyu ve yiyeceğin çoğunu ona vererek fazla dayanamazsın. Ama epey bir mesafe gidebilirim ve gideceğim. Nereye? Dağa elbette. İyi de ya sonra Sam Gemgi, ya sonra? Oraya vardıktan sonra ne yapacaksın? O kendi kendine bir şey yapacak durumda olmayacak. Sam büyük bir üzüntüyle bu soruya verecek bir cevabı olmadığını fark etti. Hiçbir fikri yoktu bu konuda. Frodo ona göreviyle ilgili pek bir şey anlatmamıştı. Ve Sam belli belirsiz bir şekilde yüzüğün öyle veya böyle ateşe atılması gerektiğini biliyordu. Kıyamet çatlakları diye mırıldandı o eski isim aklına gelirken. Eh, eğer bey onları nasıl bulacağını biliyorsa biliyordur, ben bilmiyorum. Buyur işte diye geldi cevap. Bu tamamen faydasız, bunu kendi de söyledi. Ahmak olan sensin, hala ümit etmeye ve uğraşmaya devam ettiğin için. Günler önce yatıp uykuya dalabilirdin, bu kadar ısrarcı olmayaydın. Ama yine de öleceksin ya da daha kötüsü olacak. Şimdi de uzanıp her şeyden vazgeçebilirsin aslında. Zaten en tepeye çıkmanız imkansız. Kemiklerim dışında her şeyi geride bırakmak zorunda kalsam da oraya varacağım dedi Sam. Üstelik Bay Frodo'yu da bizzat ben taşırım. Hem belimi hem de kalbimi kırsa bile. O yüzden tartışmayı kes. Tam o anda Sam altındaki toprakta bir titreşim hissetti ve toprağın altında sıkışmış kalmış, gök gürültüsü gibi bir gürültünün derin ve ırak gümbürtüsünü duydu veya hissetti. Bulutların altında kısa süreli kırmızı bir alev belirip yok oldu. Daha da huzursuz bir uyku içindeydi. Orodrion'a yaptıkları yolculuğun son aşaması gelip çatmıştı. Bu Sam'in tahammül edebileceğini tahayyül bile edemeyeceği bir azaptı. Acı içindeydi ve susuzluktan dili damağına öyle bir yapışmıştı ki bir lokma bir şey bile yiyemiyordu. Ortalık karanlık kalmıştı, sadece dağdan çıkan dumanlar yüzünden değil. Sanki bir fırtına yaklaşıyordu ve güneydoğu tarafında uzakta kara göğün altında şimşekler titreşiyordu.